Ayrım 31.
Yeni yapılan anıtlar arasında bir tanesi çok duygulandırdı beni. 1964'te Paris'e gidişimde Abidin Dino beni hemen oraya götürmüştü. Ne yazık ki Paris'e giden yurttaşlarımın çoğu bu anıtın farkında bile değiller. Nehrin üstündeki Ile de la Cité'yi bir gemiye benzetmiştim. Bu anıt, o geminin kıç kısmındaki parkın en ucundadır. Merdivenle inilen bir mahzendir orası. Mahzenin demir parmaklıklarından nehrin bulanık suları görülür. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin toplama kamplarında ölen 200 binden fazla Fransızın adları küçük seramik parçalarına yazılıp zemini kaplar. Grafitileri, yani duvarlara karalanan el yazılarını andıran bir yazıyla Alman işgaline karşı direnme hareketini destekleyen şairlerden Robert Desnos'un, Eluard'ın, Aragon'un dizeleri sanki bir bıçakla kazınmış gibidir bu mahzenin duvarlarına. Paris'te bazı yenilikler, özellikle Louvre Sarayı'nın avlusundaki cam piramitler ve Beaubourg büyük tartışmalara yol açtı. Ben şahsen cam piramitleri çok sevdim. Üçü büyük, biri küçük olan bu piramitleri Çinli bir Amerikalı yapmış. Zaten bana kalırsa ancak Doğu'nun düş gücüyle Batı'nın tekniğini birleştiren bir sanatçı yapabilirdi bunları. Piramitlerin yanında koyu gri granitten üçgen biçiminde üç havuz var. Bu fıskiyesiz havuzların suları granitin üstünde akarken onlara öyle garip bir ışıltı veriyor ki hangisi su, hangisi taş anlayamıyorsunuz. Aslında bu piramitler bir süs değil, tamamıyla işlevsel. Çünkü mermerden yapılmış spiral biçiminde büyük merdiveni inince yer altında uçsuz bucaksız izlenimi veren bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Toplantı salonları, sergi salonları, lokantalar, kafeteryalar, kitap dükkanları ve artık Louvre Müzesi'ne sığmayan sanat eserleri orada toplanmış. Beaubourg'a, yani resmi adıyla Pompidou Kültür Merkezi'ne gelince durum karışıyor. 1977'de ilk gördüğümde bu cırtlak renkli kültür fabrikasının sakilliği yüreğime inmişti. Hala da pek alışamadım ama içine bir diyeceğim yok. Teknolojinin en son buluşlarından yararlanarak her konuda rahatça bilgi edinmenizi sağlayan gerçek bir kültür merkezi. Bir tek saniye bile sıkılmadan sabahtan akşama kadar istediğinizi öğrenebilirsiniz orada. En alt katta çocukların doğayı daha yakından tanımasını amaçlayan büyük bir eğlence parkı bile var. Zaten Fransızlar çocukların hoş vakit geçirmelerini her zaman düşünürler. Arkadaşım Alev Ebu Ziya'nın eski evinde kalırken Alezya Meydanı'na giden caddenin geniş trotuarında bir atlı karınca kurulduğunu, rengarenk giysili küçük çocukların orada sevinç içinde fırfır döndüklerini gördüm. Oysa bizim düş gücünden yoksun asık suratlı belediyelerimiz çok geniş bir trotuarda ya da trafiğe kapalı bir meydanda da olsa o atlı karıncayı bir zıpırlık sayar, asla izin vermezdi kurulmasına. Pompidou Kültür Merkezi'nin içinde bol bol yer kalması için bütün teknik donanım binanın dışında kurulmuş. O mavi, sarı, yeşil, kırmızı kocaman boruların içindeymiş. Asansörler de cam tüpler içinde binanın dışında işliyor. Bir yapının içi ile dışı arasında bundan daha çarpıcı bir karşıtlık olamaz. İçi son derece güzel bir kültür cenneti, dışı ise sanki çirkin olmasına ayrıca özen gösterilmiş, acayip ve sakil bir fabrika. Paris'te yalnız Sen ve rıhtımları değil, kanallar da güzeldir. Örneğin Saint Martin kanalı, irili ufaklı teknelerle doludur, kıyısındaki çocuk bahçesinde kurulan küçük korsan gemisine yalnız çocuklar değil, ben de bayıldım. Yaşımdan başımdan utanmasam onlarla birlikte ben de binecektim o gemiye. Kanalın kıyısında çok hoşuma giden başka bir şey de Parislilerin sinema sanatına vefasını kanıtlayan Hotel du Nord tabelası oldu. Otelin çoktan yıkıldığı belliydi ama Marcel Carné'nin 1938'de çevirdiği filmin anısına aynı yerde bir tuğla duvar örülmüş. Bu duvara Hotel du Nord tabelası asılmıştı. Aradan yarım yüzyıldan fazla geçtiği halde o filmde özellikle Arletti ile Lou Jouvet'in seyircileri nasıl büyülediklerini hala unutamam. Paris'in metro istasyonları her zaman canlı ve ilginçtir. Hele gece yarısına doğru büsbütün renklenirler. Paçavralara sarılı yaşlı evsiz parksızlar, yanlarında şarap şişeleri, yerlere ya da banklara uzanıp uyurlar. Kimileri tencerelerini küçük gaz tüplerinin üstüne koyup yemek pişirir. Tamtamdan tutun da duygusal Fransız şarkılarına kadar her türlü ses duyulur. Tek duyulmayan şey klasik müziktir. Ama günün birinde onu da duydum. Bir de baktım ayakta durmuş önünde nota sehpası kemanıyla Mozart çalan genç bir kız. İşte o kızı hiç unutamıyorum. Orada müzik yapan saçlı sakallı gençlere, hippi kılıklı kadınlara hiç mi hiç benzemiyordu. Bambaşka bir çevreden geldiği besbelliydi. Gri bir tayyör, beyaz bir gömlek giymiş, güzel saçlarını alçak bir topuzla ensesinde toplamıştı. Utana utana eğildim, önündeki boş çanağa birkaç frank bıraktım. Bir metro istasyonunun gürültüsü ortasında ter ter tepinen tamtamlar, elektrik gitarlı pop şarkıcıları, hokkabazlar cambazlar arasında değil de kültürlü ve kibar ailesinin salonunda keman çalıyordu sanki. O solgun yüzlü incecik kızın o salondan bu metro istasyonuna ayakta dimdik durduğuna göre nasıl düştüğünü demeyeceğim, nasıl geldiğini hüzünle düşünüp dururum hala. Zaten Paris kimilerinin sandığı gibi neşeli bir yer değildir her zaman. Açlıktan ölen evsiz barksızlar vardır orada. El kol hareketleri yaparak sokaklarda kendi kendine konuşan, yapayalnız kederli ihtiyarlar vardır orada. Kırılan bacağı alçıda, kaldırıma çökmüş, göğsüne dayadığı kartona sandviçlerinizin yarısını bana verin açım diye dilenen gençler vardır orada. İkide bir de birileri nehre atlar, kimi zaman kurtarılır, kimi zaman kurtarılamaz. Anafartalar köyünde özel bir kadın, Emine Nine. Buket Uzuner. Buket Uzuner, 1955 yılında Ankara'da doğan Buket Uzuner, Michigan Üniversitesi'nden mezun oldu. ODTÜ ve Tampere Teknik Üniversitesi'nde biyoloji ve çevre bilimi konularında araştırma yaptı, ders anlattı. Balık İzlerinin Sesi adlı romanı 1993 yılında Yunus Nadi Roman Ödülünü kazandı. Yazarın diğer eserlerinden bazıları Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları, Benim Adım Mayıs, Ayın En Çıplak Günü, Karayel Hüznü, Şairler Şehri, Kumralada Mavi Turna. İster inanın ister yapmacık bulun, sonuç değişmiyor. Bazıları için doğma büyüme şuralıyım diye bir durum yok, olamıyor. Sevdiği, kendisiyle ortak yanlar bulduğu ve burada yaşar, burada çalışabilir, burada hayatta kalınır, hatta burada bir süre sıkılmam dediği kültür coğrafyalarını gerçekten adapte olan bazı insanlar var. Onlar içtenlikle değişik kentli ve kültürlü olabiliyorlar. Ve o adres artık yaşamlarının bir parçası olarak tenlerine bazen acıtan, bazen gülümseten bir desenle işleniyor. Bu duruma da biraz bukalemun renkli, biraz çingene ruhlu, bir tutam merak tuzlu, bolca da risk biberli genlerinin neden olduğu söyleniyor. Ah şu hiç tanışmadığımız halde karanlıkta göz kırptığımız büyük ninelerimiz ve büyük dedelerimiz. Tanıdıkça anlıyorsunuz ki bu sevdiği her toprakta hemen meyve veren tipler şaka yapmıyor, gerçekten de öyle hissediyor ve öyle yaşıyorlar. Ben onlardan biriyim ve Gelibolu konulu bir roman yazmak üzere kolları sıvadığım 2 yıldan beri kendimi artık biraz da Çanakkale'li hissetmeye başladım. Bu arada ben Ankaralı, İzmirli, Antalyalıyımdır da. Araya 1 yıllık New Yorkluluk girdi ama ne gam. İşte geçenlerde yine Anafartalar köylerinden birinde elimde kamera ve teyp, romanım için gereken halk geleneklerini araştırıyor ve bu büyülü coğrafyaya aşık oluyorum yeniden. Köyün kahvesinde saatlerce köyün erkekleriyle konuşup sürekli tazelenen çaylarım ve kahvelerim arasında kimi beni kahkahaya boğan, kimi yüreğimi burkan notlar alırken traktörle geçen kadınlar görüyor, ben kadınlarla da konuşmak isterim diyorum. O zaman mavi gözleri çocuk güzelliğinde parlayan 79 yaşındaki Hasan dede beni evine davet ediyor. Meğer traktördekiler oğlu gelini ve kız sorunlarıymış. Bastonuna dayanarak bana yol gösteriyor. Dar köy sokaklarından ilerleyip hala 1. Dünya Savaşı yıllarındaki gibi ağaç dallarına at yapıp oynayan çocukların arasından pencereleri mavi, beyaz, 2 katlı bir eve geliyoruz. Balkonu asma dallarıyla yeşile boyanmış evin önünde bir telaş bir telaş. İstanbullu bir kadın bize konuk gelmiş, orada da İstanbulluyum demek ki. Üst kata çıkınca şalvarlı, güler yüzlü, hepsi beyaz tenli ve çoğu mavi gözlü bir dolu kadınla karşılaşıyorum. Temiz bir odada koltuklara kurulup kola ve bisküvi ikramlı uzun bir sohbete başlıyoruz. Kadınların en gençleri Neziha ve Hatice, daha 18'lerinde evin gerçekten çok güzel genç kızları. Başları açık ve özgüvenli köylü kızlar. Derken ona rastlıyorum. O daha ilk bakışta farklı olduğunu hissettirenlerden, o bir karakter. Zayıf, kısa boylu, başını bir üçgen eşarpla bağlamış, içi içine sığmayan cıvıl cıvıl bir nine. Cıvıldamak bir ninede nasıl olur demeyin, oluyor işte. Bazen insanın enerjisi ve arzusu bedene inat, gencecik kalıyor. Beden yaşlanırken arzular, yaşamak, öğrenmek, mutlu olmak, katılmak, üretmek, yaratmak ve tabii beğenilmek dipdiri kalıyor. Bu durumun hazin bir hale dönüşmemesi için nispeten sağlıklı bir beden ve enerji dolu bir ruh deposu şart. Tabii öfkeli ve olumsuz karakterlerin fazla şansı yok, çünkü ancak iyimser, olumlu karakterler cıvıl cıvıldırlar. Doğru mu söyledim doktor? Adı Emine Nine, biyolojik yaşı 76. Ruhunun yaşı ise çok genç, 41 kere maşallah. Emine Nine genç kız diriliğinde kahkahalar atan, çocuk heyecanlarında merak eden, yeni gelin utangançlığında kızaran, delikanlı hafızasıyla hatırlayan bir özel kadın. Evet, özel kadınlar yalnızca Hollywood'da değil, çevremizde de yaşıyorlar. Babam izin verseydi radyoda şarkı söyleyiverecektim. Ama işte o zamanlar kızlara izin vermezlerdi be kızım. Derken başlıyor dertli bir şarkı söylemeye. Türkü değil, sahilde sabah rüzgarı aman, kalbimde derin bir sızı. Ardından da mevlitlerde söylediği bir kaside. Ben diyor, ben düğünlerde bir avlu kadını darbuka çalarak oynatırdım vallahi. Ah ah kızım. Geçmişi ayrıntılarla hatırlayarak anlatırken sesi üzünlü değil. Hayır, güzel şeyler yaşamış birinin keyfiyle anlatıyor Emine Nine. Güzel şeyler yaşamış ve daha da yaşamak istiyor. Nişanlılar hıdırellezde birbirini salıncakta sallarlar, ama bu deden beni sallamadı işte diye biraz sitem ediyor. Şimdi bıraksan hemen sallanmak isteyecek, hemen yeniden nişanlanacak ve hemen kalkıp düğünlerdeki gibi oynayacak kadar hayat dolu, umut dolu ve çok sevgili bir kadın. Bak kızım, bu dedenle ben akşamları Amerikalıların radyolarını dinleriz. Onlar bütün dünyanın haberini verirler. Hayır, İngilizce bilmiyorlar. Bu olsa olsa Amerika'nın Sesi Radyosu'nun Türkçe yayınlarıdır diye geçiriyorum içimden. İşte kızım, ben onlara telefon edeceğim ama çok hızlı söylüyorlar numarayı, bir türlü kaydedemiyoruz bu dedenle ben. Ne yapacak telefon edip ne diyecek onlara? Ne mi diyeceğim? Diyeceğim ki biz sizi dinliyoruz, dünyadan haberler veriyorsunuz, size teşekkür ederiz bu dedenle ben. Ben onun için Ankara'daki bu radyonun telefonunu bulmayı üstleniyorum. Onlara diyeceğim ki sizin Gelibolu Savaşları dediğiniz Çanakkale Savaşı'ndan 7 yıl sonra doğmuş çok sevgili bir Türk ninesi sizin haberlerinizi dinliyor ve onun anafartalarda sizi dinlediğinizi bilmenizi istiyor. Yani ben varım demek istiyor. Akşam üzeri Eceabat'ta kaldığım otelime dönmek üzere köyden ayrılırken hayatta annem, babam ve babaannem dışında kimseye ama hiç kimseye yapmadığım ve yapmamaya da söz verdiğim bir prensibimi gönül rızasıyla bozuyorum ve Emine Nine'nin elini öpüyorum. Prensipler bozulmak için vardır diyordu Nilsu Baran bir romanında. Çünkü bazı eller gerçekten öpülmeye değer ve eller ancak gönül rızasıyla öpülebilir. Çok yaşa Emine Nine. Çikolatalı krep. H. Demet Eşrefoğlu Vardar. H. Demet Eşrefoğlu Vardar 1968'de doğdu. 1986'da Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. 1989-1994 yılları arasında Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Müdür Sekreteri olarak çalıştı. 1994 yılında evlenip İstanbul'da yaşamaya başladı. 1995 yılında Cumhuriyet Gazetesi Medya Geliştirme Bölümünde çalıştı. 1996'da Renault Maiz Motorlu Taşıtlar İmal ve Satış AŞ Basın Müdürlüğü'nde Performans ve Ticari Bülten adlı dergileri çıkarttı. 1997 yılında Çağdaş Türk Dili Dergisi'nin Öykü Özel sayısında Hafta Sonu adlı öyküsü ve TRT 2 Portakal adlı çocuk programında ise Küçük Çınar Yaprağı adlı öyküsü çizgi film eşliğinde yayınlandı. 1998'de bir kız çocuğu sahibi oldu. Aynı yıl Yaşasın Edebiyat adlı derginin Eylül sayısında Samsun Asfaltı adlı öyküsü yayınlandı. Bilkent 4 Mevsim Sanat Edebiyat ve Kültür dergisinin Ocak 2000 sayısında Tarçınlı Çay, Mayıs 2000 sayısında Kadıköy Nüfus Müdürlüğü adlı öyküsü yayınlandı. Varlık Dergisi'nin 1998 Nisan ve 2000 Şubat sayılarındaki Ustaların Seçtikleri bölümündeki öykü eleştirilerinde yer aldı. Halen internet ortamındaki www.kadinler.com adlı sitedeki Edebiyat Üçgeninde öyküleri yayınlanmaktadır. Bu eser Gezginler Kulübü Derneği'nin düzenlemiş olduğu Gezi Yazıları dalındaki yarışmada üçüncülük ödülü almıştır. Heyecanla Orly Havaalanı'na inmeyi beklerken uçağın camından ilk kez gerçek anlamda Eyfel'i görüyorum. Sanki gökyüzüne fütursuzca uzanan kulenin en son noktası uçağımızın karnını gıdıklayacak gibi oluyor. Nihayet Paris'teyim. Bu bir rüya olmalı. İçinden Champs-Élysées'e geçen, Paris'in kafelerinde içilen sıcak bir şarabın buğulu kadehinin ışıltısı geçen, Louvre Müzesi'nin koridorlarındaki heykeller ve odalarının duvarlarını kaplayan olağanüstü büyüklükteki yağlı boya tablolar gerçek bir rüya. Haftalar önce yaptığım planın gerçekleştiğini ancak Charles de Gaulle'a indiğimde fark ediyorum. Suratsız memurlar havaalanı girişinde doldurulan anlamsız bir yığın evrak ve kendini beğenmiş havaalanı polisine rağmen ağzımı kulaklarıma kadar yayarak gülümsediğimden kimse inanamıyor yorgunluğuma. Direkt Paris'e uçmayı beklerken 3 saat sonra kendimizi Milano Havaalanı'nda bulduğumuzda bile heyecanla uçaktan inip dolaşabilmeyi, hiç olmazsa hava alabileceğimizi düşünerek memnuniyet gösterişimize de şaşırıyorlar. Deschamps-Élysées'te bu defa kendi ayaklarımla etrafa baka baka hot dog yiyerek yürüyeceğim fikri bile yabancı kalıyor heyecandan. Yerleştiğimiz 3 yıldızlı otelin, titiz eşime göre ise yok yıldızlı otelin odasında başlıyor ilk heyecanımız. Paris'e gelişimizin şerefine hadi sevişelim diyorum arsız bir utanmazlıkla. Yapılan gezilerin beni ne kadar heyecanlandırdığını fark ediyoruz ikimiz de aynı anda. Görülen yeni yerlerin, tadılan yeni tatların ve yaşanan yeni mekanların hayatı ateşlediğini biliyoruz o ve ben. Yaşamın durağanlığından ve sıkıntılarından kurtulabilmek için her zaman yapacağız biz bu gezileri diyoruz sessiz bir bakışla. Sonra seyahatin verdiği merakla, yorgunlukla uykuya dalıyor çıplak ve üşümüş vücutlarımız. Elimizde Paris metrosunun geniş kapsamlı cep haritasıyla dolaşıp duruyoruz metronun aydınlık yalnızlığında. Renkli koltukların metroya ne kadar farklı bir sıcaklık getirdiğini söylüyorum eşime, çok önemli bir şeyi fark etmişçesine. Çok sonra fark ediyoruz ki her renk ayrı bir istasyonu ve günü anlatıyor. Kaldığımız Lafayette otelinden çıktıktan sonra Lafayette caddesinden Galeri Lafayette'e doğru yürüyoruz. Oradan çıktıktan sonra gördüğümüz muhteşem binanın opera binası olduğunu öğreniyoruz. Öyle bir binada opera dinlemenin ya da sanatsal bir etkinliğe tanık olmanın hayali dolanıyor belleklerimizde. Devasa sütunların dibine oturup fotoğraflarımızı çekiyoruz. Hiç dilencinin olmayışı şaşırtıyor bir Türk olarak bizi. Öylesine alışmışız ki her adımda bacaklarımıza yapışan kağıt mendil ve çiklet satan çocuklara. Elinde kurumaya yüz tutmuş karanfilleri zorla parmaklarımıza tutuşturan kadınlara. Gezdirdiği kağıdın hastane raporu olduğunu söyleyen çocuklu kadınlara. Bu durum çok hoşuma gitse de onların eksikliği gülümsetiyor bizi. Tam karşımda duran bina o kadar uzak görünüyor ki sabahtan beri yürümekten perişan olmuş ayaklarıma hükmetmem şu andan itibaren mümkün değil. Şişmiş ayaklarımı bir parça dinlendirirken ilk gireceğim kilisenin tam karşımda duran Madeleine Kilisesi olduğunu henüz o an bilmiyorum. Dünyanın en geniş caddelerinden olduğu söylenen Champs-Élysées bulvarına ulaşmak için geçtiğimiz caddeleri aklımda tutma gayretiyle gördüğüm ve hiçbir yerde bir daha aynı güzellikte olanını göremeyeceğim yapılara baka baka yürüyorum. Aslında buna bakmak değil de ezberlemek demek daha doğru olur. İşte nihayet dünyanın o meşhur caddesinin tam ortasında kabarık bir kaldırım taşının üzerinde duruyorum. Jandark'ınki gibi olmasa da içimden zafer benim diye tepinerek bağırmak geçiyor. Sağımda ve yolun öbür tarafında dünyanın en güzel mağazaları, biraz daha ileride meşhur revi kızlarının gösterisinin olduğu Lido. Sonra yer altına gizlenen otoparklar, parfümeriler, Chanel'ler, Ritz Hotel ve daha dizi dizi bir dolu ışıltılı baştan çıkartıcı mağaza ve ben Champs-Élysées'teyim. Bulvardan aşağıya doğru yürürken caddeyi kesen enteresan bir kemer görüyoruz. Arc de Tropez-Étoile. Bunun Napolyon tarafından evlilik töreni için yaptırıldığını, eğer düğün törenine yetiştirilebilseydi bundan daha onlarcasının bütün Champs-Élysées bulvarı boyunca yaptırılmasının planlandığını öğreniyoruz rehberimizden. Avenue de la Bordeaux, Avenue Gustave Eiffel, Avenue de Suffren Boulevard ve Sen nehrinin çevrelediği Eiffel Kulesi'ne varışımız Nisan akşamının alacakaranlığına denk geliyor. İlkin küçük bir kız gibi heyecanla bir sağa bir sola koşarak tanımak istiyorum bu metal abideyi. Sevgili La Fontaine, keşke sizin yerinizde olup da her öğle yemeğimi ben de burada hatta sizin yanınızdaki koltukta yiyebilseydim. Önce güneşi yeni bir güne değin uğurlarken bordo şarabı ısmarlardık, yanında çeşit çeşit Fransız peynirleri. Sonra belki mantarlı filet mignon, biraz da pesto soslu fusilli. Gecenin sonunda belki size giderdik, bilmiyorum, belki de başka bir kafede geceye hoş geldin derdik sizinle. Siz okurdunuz yeni yazdığınız denemeleri, ben de küçük masanın bana sağladığı avantajı eğilerek, kasıtlı omzunuza değerek dinlerdim sizi. Kulaklarımın arkasından kurtulan sabahtan kalma parfümüm ulaşırdı hızla yaşlı bedeninize. Davet ederdi sizi yeni bir aşka. Aldırmazdınız belki. Hayal kırıklığımı gizleyerek yeni bir girişimde daha bulunurdum. Bu sefer saçlarımı değdirirdim sağ kulağınıza ve yanağınıza. Bilmiyorum benden hoşlanır mıydınız ama sizi temin ederim ki neşeli ve genç bir kadın olarak size Paris'in hayranı olan benden tek kelime dahi etmezdim. Siz anlatın öykülerinizi, ben usul usul sindire sindire dinlerim sizi. Hem de sonsuza dek. Eyfel'in karşısındaki çimenlerde yatarken Paris'in gecesinin de baştan çıkarıcı oluşunu duyumsuyorum. Tıpkı yakışıklı Paris delikanlıları gibi. İçim gıdıklanıyor. Boylu boyunca uzanmışım çimenlere, burnum kıpkırmızı, ağzımdan çıkan dumanlar gökyüzündeki yıldızları gölgeliyor. Kollarımı bacaklarımı açabildiğim kadar açmışım ve karşımda tıpkı alev alacakmışçasına yanan Eyfel var. Ben davetkarım tıpkı Pigel yosmaları gibi. O heyecanlı ağır başlı acele etmiyor bana dokunmakta. Aydınlatılan Eyfel'in büründüğü metalik kırmızı sanki kulenin kordon kırmızıya döndüğünü simgeliyor. Dokununca cız diye eliniz yanacak ve yanık bir et kokusu tüm Sen Nehri boyunca yol alacak ve Notre Dame Kilisesi'nin içindeki dünyanın en büyük orgunun tuşlarında hayat bulacak yeniden. Ding dong, ding dong. Gezimizin 3 gününde hep beraber Sacré-Cœur'a doğru yol alıyoruz. Metrodan 91 numaralı durak denerek ilk önce Montmartre'a uğruyoruz. Duvarın dibindeki insan büyüklüğündeki beyaz mumya çarpıyor hepimizin gözüne. Herkes keyifle oraya yönelirken gözlerini hızla oynatıp gülümseyen genç mumya, bütün kadınların Montmartre meydanında kaçınmalarına neden oluyor ürkekçe. Mumya kılığına girmiş Parisli genç bir adamın hiç kıpırdamadan nasıl olup da dakikalarca öyle kala kaldığına şaşırıyoruz. Bu ilk şaşkınlığımız değil. İnsanı şaşırtacak o kadar çok şey var ki Paris'te. Katladığı kağıtlardan ellerindeki makasla 10 saniyede profilden silüetimizi kesen genç yetenekler, 1 dakikada yaptıkları yağlı boya portreleri hızla yenilerini ekleyen orijinal şapkalı öğrenciler kaplamış bütün meydanı. Sokaklara taşan bira masaları, oluk oluk bir gelip bir kaybolan turistik geziler neşelendiriyor hepimizi. Evet, burası gerçek bir sanatçılar meydanı. Burada olmaktan mutluyum. Sacré-Cœur'un dramatik öyküsünü utangaç bir yüzüne dinledikten sonra sevgili Jeanne d'Arc'ı selamlayıp hatta biraz kıskançlıkla bakarak aşağı doğru süzülüyoruz. Ellerime bulaşan çikolatalı krebin tadı dolaşıyor hala damağımda. Dudağımın sağ kıvrımında bir parça çikolata duruyor. Siz hiç gittiğiniz romantik ve turistik bir seyahatte mezarlık ziyaret eden bir çift gördünüz mü? Boulevard de Menilmontant, Avenue Gambetta'nın iki taraftan sıkıca sarmaladığı Pere Lachaise'deyiz işte. Bence dünyanın en rahatlatıcı huzurlu mezarlığı burası. Elimizde mezarlık krokisi, krokinin üzerinde alfabetik sırayla dizilenmiş o unutulmaz isimler. Bizi ilk karşılayan kişinin bir Türk olması, heyecanın yanı sıra garip bir sevinçle hüzünlenmemize neden oluyor. Bu kişi, metalik sütunlarıyla mezarlıktaki farklı tek konutun sahibi aynı zamanda. Yılmaz Güney'in tipik Türk konukseverliği içinde 35 milimetrelik film şeritleriyle bize doğru el salladığını görüyoruz. Sonra yukarı yürürken Mozart'ın The Marriage of Figaro'su kaplıyor 17 numaralı sokağı. Oradan çıkıp 27 nolu bölüme yönelirken Edith Piaf'ın şansonları dalgalanıyor. Paris, c'est la gay, Paris, c'est la douceur au, Paris, et ta metun de printem. Güldürüyor sevgili Edith beni. Mezarında bile birinci üçüncü kocalarıyla yatıyor o tatlı ufak tefek Fransız kadın. Elektronik bir gitarın tınısı ürkütüyor dallardaki kuşları. Hepsi aynı anda havalanıyor, yüreğimdeki ürkeklik de onlarla beraber uçup yok oluyor Paris'in heyecanlı uçarı bulutlarında. Evet, bu Jim Morrison'ın mezarından gelen nameler. Gösterişsiz mezarın üzerinde içilmemiş bir adet sigara ve bir parça ekmek. Davulun sesi gitarın namelerine karışıyor ve kıstırıp yok ediyor yeniden. This is the end, beautiful friend. The end of nights we tried to die. This is the end. Gerçekten bu Jim Morrison. Efsanevi The Doors grubunun solistinin mezarına dokunuyorum ellerinin ucuyla, yanılmıyorum. Mezarın en derin yerinden yükselen müzik sanki toprağı yırtıp çıkacakmış hissi veriyor. 8. kaset 2. yüzün sonu.